Peleke bu sözlerden bir şey anlamıyordu ama anladığı bir şey vardı. Bu kız konuşurken Pavel'i çok kırıyordu. Ona bağırıyordu adeta ve Pavel bu hareketlere karşı oldukça yumuşak bir ses tonuyla cevap veriyor ve hiçbir şey yokmuş gibi Natasha'ya davrandığı gibi davranıyordu Sashenka'ya. Fakat bundan hiç memnun değildi Peleke. Haftada iki defa toplanmaya başlamışlardı. Peleke, oğlu ve Andre'nin konuşmalarını dinleyen diğer insanları gördükçe korkularını unutuyordu. Kendi gençliğinin sıkıntılı günlerini hatırladı. Kocaman bir iç geçiriyordu. Bu genç insanların sonsuz bir heyecanla davalarına sarıldıklarını görmek ona ayrı bir mutluluk veriyordu. Bazen işçi sınıfının sorunları ile ilgili yabancı basın haberlerini yorumlayan bu genç insanlar hep bir ağızdan bağırırlardı. Alman arkadaşlar iyi çalışmışlar ya da yaşasın İtalyan arkadaşlarımız. Tanımadıkları fakat aynı şeyleri hissettikleri insanlara karşı da oldukça merhametliydi bu insanlar. Andre kendileri gibi düşünen bu insanlarla irtibat kurulması gerektiğini oylamaya sunuyordu. Tanımadıkları fakat aynı şeyleri hissettikleri insanlara karşı da oldukça merhametliydi bu insanlar. Andre kendileri gibi düşünen bu insanlarla irtibat kurulması gerektiğini oylamaya sunuyordu. Baştan başa umut dolu olan bu hareket karşısında etkilenmemek mümkün değildi. Toprağın hem sahibi hem de esiri olan bir sınıfın birleşmesi fikri elbette cazip geliyordu insanlara. Bu bir kuvvetti. Peleke de bu kuvvetin etkisiyle doğrulmaya çalışıyordu. Bu inançlı ve gelecekten ümitli insanlar bazen şarkı söylüyorlardı ve o da katılıyordu. Kinsiz, intikamsız, hırsız bir şarkıydı söylenen, hiçbir hırsı benzemeyen ve kesinlikle bütün insanların iyiliği için söylenen şarkı sözleri Peleke'nin umutlarını bir kat daha arttırıyordu. Şarkının en önemli özelliği ise kalpte düşünce gücünün üstünde bir şeyin var olduğu duygusunu uyandırıyordu. İşte Peleke ana bu odada toplananların yüzlerinde ve gözlerinde böyle bir heyecan dalgası yakalıyordu. Kalbini kaplayan derin endişe içinde bu şarkılara eşlik ediyordu ve Sofçikov bağırıyordu arkalarından.
Gün gelecek herkes bu şarkıyı meydanlarda söyleyecek.
Her akşam bir arkadaşıyla eve gelen Pavel uzun okuma saatlerinde bir şeyleri de kenara not ederdi. Bazen vakitsizlikten ne okuduklarını bile anlayamazlardı ama yemek yerken bile kitap ellerinden düşmezdi. Peleke bir süre sonra bu insanların ne söylediklerini anlamamaya başlamıştı. Bir gün Andre'ye çıkıştı.
''Siz ne biçim insanlarsınız? Herkes sizin arkadaşınız. Hem Yahudiler, hem Ermeniler, hem de Avustralyalılar. Onların hepsi sizin dostunuzmuş gibi davranıyorsunuz. Herkesin sevinci de, kederi de sizinmiş gibi davranıyorsunuz.''
Andre büyük bir heyecan ve kararlılıkla cevaplandırdı.
''Elbette öyle. Bütün dünya bizim dostumuzdur. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya emekçilerindir. Bizimle aynı düşünceyi paylaşan bir sürü arkadaşımızın olduğuna inanıyoruz. Emekten, çalışmadan yana olan bütün insanlarla aynı ortak noktada buluştuğumuzu söyleyebilirim. Ne olursa olsun, hangi isimle çağrılırsa çağrılsın bütün sosyalistler bizim arkadaşımızdır. Şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır.''
Buna benzer şeyleri uzun uzun konuşuyorlardı artık. Tartışmalarının mihenk noktasını uzak diyarlarda bu düşünceleri paylaşan insanların varlığı oluşturmaya başlamıştı bile. Peleke bu sevinci gördükçe başının üstünde yeni bir güneşin doğduğunu hissetmeye başladı. Pavel sık sık aynı şeyleri tekrarlamaya başlamıştı.
''Bize bir gazete lazım.''
Bir akşam Vesovçikov büyük bir korkuyla geldi ve
''Birçok yerde bizden bahsediyorlar, herhalde takip ediliyoruz.''
dedi. Andre bu sözleri duymazlıktan gelerek cevaplandırdı.
Balık ağa takılmak için yaratılmıştır.
Andre gittikçe Peleke'nin dikkatini çekmeye başlamıştı. Anneciğim deyip yanağını okşayan bu adama karşı sevecen bir hal takınmıştı. Pazar günleri Pavel'e gelen Andre ona işlerinde yardım ederdi. Çalışırken de ıslık çalar, etrafa neşe saçardı. Peleke bir gün Pavel'i yanına çağırdı.
Andre de bizimle kalsa nasıl olur?
Ama anne, sizin yükünüz biraz daha artmış olmaz mı?
Neden olsun ki? Böyle temiz yürekli bir insanın işinden mi çekineceğim ben?
Peki öyleyse kendisiyle bu konuyu konuşacağım.
Bir süre sonra Andre ile Pavel ve annesi aynı evi paylaşmaya başlamışlardı. Mahallenin en uç noktasında bulunan bu ev dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Gelip gidenlerin sayısı arttıkça bu ilgi biraz daha tehlikeli boyutlara gelmeye başlamıştı. Evde olup bitenleri anlamaya çalışanlar oralarda dolaşıp bazen camları vurarak dikkatleri üzerine çekmek istemişlerdi. Meyhaneci Regonchev bir gün Pavel'in annesini sokak ortasında durdurdu. Ufak yapılı, sevimli bir ihtiyar olan bu adam kırmızı boynunda sürekli siyah bir atkıyla dolaşırdı. Sivri burnunun üzerinde çerçevesi bağlı bir gözlük bulunurdu. Bu gözlük yüzünden ona kemik gözlü derlerdi. Pelakeyi durdurdu ve onun cevap vermesini beklemeden birbiri ardınca sorularını yöneltti.
''Nasılsınız Bayan Pelake? Oğlunuz nasıl? O daha evlenmeyecek mi? Çocuk genç yaşta evlendirilirse aileler rahat eder. Ben sizin yerinizde olsam Pavel'i evlendiririm. Gençler artık kiliseye de gitmiyorlar. Bir köşede gizli gizli konuşmaya başladılar. Neden böyle saklanıyorlar ki?'' Bir insanın meydanda, hele hele meyhanede birbirine söyleyeceği sözden başka ne olabilir ki? Bize göre sır yalnızca kilisede olur.
Kendini beğenmiş bu adam hiçbir şey söylemeden ve hızla uzaklaştı kadının yanından. Peleke ana hayretler içinde kalmıştı. Adamın arkasından baka kaldı. Yine bir seferinde Velesov'un komşusu olan Maria Korsanova önünü kesmişti.
Peleke oğlunu gözünün önünden ayırma sakın.
Nedenmiş o?
Çünkü hakkında çok iyi şeyler konuşulmuyor, bunu bil. Bir zamanlar kendilerine zarar vermek için kırbaçlarla kendilerini döven rahipler vardı. Senin oğlun da böyle bir grup kurmak için çalışıyormuş.
Sen neler söylüyorsun Maria?
Doğruları söylüyorum, oğluna sahip çık.
Bütün bu olanları Pavel'e anlatmıştı zavallı kadın ama onun tavrı hiç de beklediği gibi olmamış. Pavel yalnızca omuzlarını silkmiş ve annesinin söylediklerini duymazlıktan gelmişti.
''Oğlum, genç kızlar da size kızmaya başlamışlar. Onların yüzüne bakmıyormuşsunuz. Şehirden kötü adamlar geliyormuş ve siz sürekli onlarla oturup kalkıyormuşsunuz.''
Pavel yüzünü buruşturarak cevap verdi annesine.
''Peki, öyle olsun bakalım.''
Andre de içini çekerek katıldı sohbete.
Bir bataklığın içinde onlar. Anneciğim, siz bu kızlara evlenmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatsanız, belki aceleciliklerinden vazgeçerler.
Bunu onlar da biliyor oğlum ama nasıl vazgeçebilirler ki?
Anlamazlar, anlamazlar onlar. Anlamış olsalardı kendilerine bir iş bulurlardı, dedi Pavel.
Madem onlar anlamıyor, siz de içlerinden en akıllılarını bulup bunu onlara anlatın. Kendi aralarında nasıl olsa bunları konuşacaklar, dedi Pelake. Pavel hemen sert çıktı.
İmkansız.
Andre'nin aklına bir şey gelmişti.
Bir denemek lazım Pavel. Belki de annemiz haklıdır.
Birkaç saniye sessizlik oldu ve Pavel... Bir süre gezilir, konuşulur, daha sonra kol kola girilir ve ardından da birkaç oğlan ve kız evlenip giderler, dedi. Peleke'nin kafası darmadağın olmuştu. Oğlunun neler söylediğini anlamak istemiyordu. Pavel gruptaki bütün arkadaşlarını etki edecek bir yapıya sahipti ve bu Peleke'ye korku salıyordu. Yanlarından ayrılıp yatmaya gitti. Peleke yatağa girince iki arkadaş konuşmayı sürdürdü. Andre,
''Biliyor musun Pavel, ben Natasha'dan hoşlanıyorum.''
Anlıyorum, diyordu Pavel.
Kız acaba durumun farkında mıdır dersin?
Farkına vardı herhalde ki artık gelmiyor.
Gidip ona her şeyi anlatsam.
Neyi anlatacaksın?
Ona karşı beslediğim duyguları.
Nasıl bir sonuç alacağını sanıyorsun? Andre ve Pavel susmuştu. Sessizliği Pavel bozdu.
Bak Andre, insan bir şeyi yapmak istediğinde başını sonunu iyi düşünmeli. Şimdi o bir öğretmen, sen de fabrika işçisisin. Böyle bir birleşmenin olduğunu düşünelim. Bu sence doğru olur mu?
Bu bağlılıktan dünyaya çocuklar gelecek. Belki Natasha çalışamayacak ve sen tek başına şu anda karşı çıktığımız bir hayatın içine gireceksin. Hayatınız herkesin hayatı gibi olacak. Geçiminizi sağlamak için çalışıp duracaksınız. Sonunda ikiniz de mahvolup gideceksiniz. Yine kısa bir sessizlik oldu ve Pavel tatlı bir üslupla konuşmasını sürdürdü.
Bırak bu düşünceyi Andre, boşuna kızın da kafasını karıştırma. Peki ama Nikola Ivanoviç'in sözlerini ne yapalım Pavel? İnsanın bütün gücüyle, ruhuyla, bütün varlığıyla yaşaması gerektiğini söylemişti, unuttun mu?
Ama bu bize göre değil dostum. Bunu sen nasıl elde edebilirsin ki? Öyle güzel bir hayat senin için yoktur. Geleceği seviyorsan elini her şeyden çekmelisin. Anlıyor musun? Çekmelisin.
Ama bu çok kötü bir şey Pavel. Düşün bir kere, bundan başka nasıl bir çözüm bulabilirsin?
Yeniden bir sessizlik çökmüştü evin içine. Saatin tiktaklarından başka hiçbir şey duyulmuyordu artık. Sessizliği yine Andre bozdu.
Ne kadar garip değil mi? İnsan kalbinin yarısını sever, yarısında nefret eder. Böyle bir şey olabilir mi?
Pavel elindeki kitabın sayfalarını çevirip okumaya başlamıştı. Anada yatağına uzanmış, gözleri kapalı bir biçimde Andre'ye acıdığını mırıldanıyordu içinden. Zavallı, ekmek kurbağına. Andre yine dayanamadı.
Artık bunu ağzıma almayayım, öyle mi?
Dedi Andre. Pavel yavaş bir sesle konuştu arkadaşıyla.
Bence böyle davranmalısın, çünkü bu hareket daha anlamlı olur gibime geliyor.
Öyle olsun, bundan sonra senin söylediğin gibi düşüneceğim.
Bunları söylüyordu ama birkaç saniye sonra Pavel'e dönerek
''Sıra sana da gelecek dostum. O zaman bu acının ne demek olduğunu anlayacaksın.''
Geldi bile. Hem de öyle bir geldi ki bu acının ne olduğunu anlayamazsın.
''Öyle mi?''
Dışarıdaki sert rüzgar evin duvarlarına çarpıyor, garip sesler çıkartıyordu. Pelekana başını yastığa gömdü ve yavaş yavaş ağlamaya başladı. Ertesi sabah uyandığında Andre'yi daha küçülmüş, şefkate muhtaç bir çocuk gibi gördü. O güne kadar Andre Anosimovic diye seslenirken, ''Andreciğim, ayakkabılarını tamir ettir, yoksa ayakların üşür.'' dedi istemeyerek.
''Maaşımı alınca ayakkabımı değiştireceğim.''
dedi Andre ve elini ananın omzuna koyarak.
''Benim annem gerçekten sizsiniz de beni çirkin gördüğünüz için sahiplenmediniz herhalde.''
dedi. Mahallede sosyalist söylemlerin yer aldığı afişlerin sayısı artmış. Evlerin ve fabrikaların duvarlarında emekçiyi, işi, işçiyi öven, hak arayışından bahseden afişler artmaya başlamıştı. İşçiyi kendi çıkarı için birleşmeye çağıran bu afişler işverenleri çileden çıkarıyordu. Bu işi yapanların mutlaka bulunup cezalandırılması gerektiğini söylüyorlardı sürekli olarak. Gençlerse kendileri adına böyle işleri yapanları takdir ediyorlardı.
''Bu söylemlerin hepsi bizim için. Elbette doğruyu söylüyorlar.''
İş altında ezilmiş ve artık ücretli birer mahkum haline gelmiş olan işçilerse yapılanları gereksiz görüyorlar ve bir sonuç alınamayacağını savunuyorlardı. Çünkü onlar kaderlerine boyun eğmiş, işten eve, evden işe gidip gelmeye alışmışlardı. Her hafta pazartesi günü iş yerine gelirken duvarlarda bu kağıtları görünce bütün işçiler arasında yeni dalgalanmalar oluyordu. Fabrikalarda, meyhanelerde o güne kadar kimsenin tanımadığı bir takım adamlar görülmüş ve sohbet konuşmalarını bu tür konular oluşturmaya başlamıştı. Ana bütün bu hareketlerin oğlunun başının altından çıktığını biliyor, etrafındaki tehlikeyi seziyordu ama bir şey de yapmıyordu. Pavel'in etrafında her gün yeni yeni insanlar toplanıyor ve hiç yalnız kalmıyordu. Bu çocuğun annesi olmak en tehlikeli işti kuşkusuz. Geleceğe dair endişeler içini kemirip duruyordu. Çocuğunun gizli gizli yaptığı çalışmaları aydınlık bir ırmak gibi görüyordu. Bir akşamüstü komşusu Maria camı tıklattı. Peleke camı araladı ve ne istediğini sordu. Maria,
''Peleke hazırlan, çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu gece senin, Mandy'nin ve Vesovçikov'un evleri basılacak, arama yapılacak. Sokakta herkes konuşuyor ama ben bir şey bilmiyorum.''
Korktuğu başına gelmişti. Peleke ilk söylenenlerden sonrasını duymamıştı bile. Maria'nın birbirine çarpıp duran kalın dudaklarından dökülenleri duymuyordu artık. Pencereyi kapadı, içeriye süzüldü ve dizlerinin üzerine çöktü. Fakat oğlunun içinde bulunduğu tehlike aklına gelince birden ayağa fırladı. Başını örttü ve hızlı adımlarla evden çıktı. Fedya Mandy'nin evine yöneldi. O kadar hızlı düşünüyordu ki ne yapacağına karar verememişti henüz. Evin kapısını tıklattı. Kapıyı yaşlı Fedya açtı. Peleke işittiklerini ona da anlattı. Yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı. Zaten uzun zamandır rahatsız olduğu için evden dışarı çıkamıyordu. Peleke'yi rahatlatmak için korkmadığını söylüyordu ama kendi içinde de sıkıntılar başlamıştı.
''Sen merak etme. Bunları Pavel'e anlatmamız gerekiyor. Ben ona birini gönderirim. Sen evine git. Bize hiç kimse bir şey yapamaz.''
diyebildi. Peleke eve döner dönmez bütün kitapları toplayıp koltuğunun altına aldı ve onları saklayacak bir yer aradı. Evin her tarafını dolaştı ama doğru dürüst saklayabileceği bir yer bulamadı. Bu arada Pavel'in haber alır almaz eve geleceğini, kendisini rahatlatacağını, kitaplarını saklayacağını sanıyordu ama beklediği de olmadı. Endişesi bir kat daha arttı. Mutfaktaki bir tahta parçasının üstüne oturdu. Kitapları elbisesinin altına düzgün bir şekilde yerleştirdi ve Andre ile Pavel gelinceye kadar sessiz ve hareketsiz bir şekilde oturdu. Kapıda onları görür görmez atıldı. "Haberiniz var mı?" Pavel gülümseyerek cevaplandırdı annesine.
"Evet var. Ne o, korkuyor musun?"
"Çok korkuyorum."
Andre onu cesaretlendirmek için
"Korkmamalısın. Bunda korkulacak bir durum yok ki,"
dedi. Pavel de takıldı.
"Semaveri bile hazırlamamışsın."
Ana ayağa kalktı ve elbisesinin altına sakladığı kitapları göstererek
"İşte bunlar için hiçbir şey yapamadım."
Andre ile Pavel öyle gür bir sesle gülmeye başlamışlardı ki neredeyse düşüp bayılacaklardı. Pavel birkaç kitabı alıp avluya saklamaya giderken Andre semaveri yakmaya çalışıyor. Bir yandan da söyleniyordu.
"Bunda korkulacak bir şey yok ama bu işi tasarlayanlar adına utanıyorum. Şimdi buraya bazı insanlar gelir, her tarafı darmadağın ederler. Mahzene girerler, odalara bakarlar, kapkacak ne varsa devirirler. Ellerine gözlerine örümcek ağları bulaşır, bir şey de bulamazlar. Yaptıkları işin çok çirkin ve pis olduğunu onlar da bilirler ama emir kuludurlar, yapmak zorundadırlar. Bir kere benim evime gelmişlerdi ve bu söylediklerimi yapmışlardı. Aradılar, taradılar, bir şey bulamadılar. Bir keresinde sinirlendiler, beni alıp karakola götürdüler ve orada 4 ay tuttular. Ara sıra gelip elime kelepçe takarlar, birkaç muhafızı sokaktan geçirirlerdi. Ama şimdi buradayım."
Peleke, Andre'nin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi ve biraz teselli olmuş gibi.
"Bunları ne kadar da basit anlatıyorsun, sanki yaşadığın önemli şeyler değilmiş gibi davranıyorsun."
Andre, altını yakmaya çalıştığı semaverin önünde çömelmiş bir şekilde başını kaldırıp kadının yüzüne baktı. İki eliyle bıyıklarını kıvırdı ve Peleke'nin merakını gideren konuşmasını yaptı.
"Kime sorarsanız sorun, dünyadaki bütün insanlar ömürleri boyunca mutlaka hakarete uğramıştır. Ama ben o kadar hakarete uğradım ki artık kızmaktan da bıktım. Bana hakaret edenlere karşı ne yapabilirim ki? Hakarete karşı kendimi savunsam vakit kaybetmiş olurum. Hayat böyledir. Önceleri kızardım bu davranış sahiplerine. Fakat sonra kendi kendime bana hakaret edenlerin de bir gün mutlaka hakaret görmüş olabileceğini düşündüm ve rahatladım. Herkes komşusunun gelip ilk önce kendisini dövmesinden korktuğu için önce komşusunu döver. Anlıyorsun değil mi anneciğim?"
Kelimeler ağzından yavaş yavaş dökülürken kadının içinde belli belirsiz bir şeyler sönüvermeye başlamış, endişe yerini başka duygulara bırakmaya başlamıştı. Genç, şişkin gözlerine rağmen çevik hareketleriyle kadına güven vermeye başlamıştı.
"Tanrı sizleri korusun Andre. Bana hoşgörüyü verirlerse alırım ama onun arkasından koşmam."
Pavel'in de işi bitmişti, güvenli ve rahat bir sesle.
"Artık hiçbir şey bulamazlar. Bak anne, eğer o adamlar gelirse ve sen de endişeli bir halde onları şüpheye götürecek davranışlarda bulunursan her şey anlaşılır. Biz bu zamana kadar kimseye bir şey yapmadık, bunu biliyorsun. Bizi kontrole, aramaya gelecekler içindir savaşımız. O yüzden titreyecek, heyecanlanacak bir şey yok,"
dedi. Kadın yüreğindeki küçük endişe kıvılcımlarını da susturarak oğlunu rahatlattı.
"Gayret ederim Pavel ama geleceklerse gelsinler ve hemen gitsinler bari."
O gece gelen giden olmadı. Andre ve Pavel'in kendisine güleceğinden korktuğu için kendi kendine gülümsedi. Beklenen adamlar tam bir ay sonra ve hiç beklenmedik bir zamanda geldiler. Vesovchikov, Andre ve Pavel gazete okuyorlardı. Ana çoktan uyumuştu ve vakit de epeyce ilerlemişti. Andre bir şeylerden şüphelenip birden ayağa kalktı ve mutfak penceresine doğru yürüdü. Koridorda bir kova devrildi ve Andre dışarıdaki sesleri de işitmiş olmanın verdiği rahatlıkla
"Dışarıda garip sesler var,"
dedi. Ana hemen yatağından fırladı ve elbiselerini giymeye başladı. Pavel annesinin bu telaşını görünce
"Anne, hemen yat, bu hiç iyi olmaz,"
dedi. Biraz sonra iri yarı bir gölge eşikte duruyordu. Pavel'in seslenmesine aldırmadan içeri dalan iki jandarma ve iri yarı adam
"Herhalde beklediğiniz adamlar değil,"
diye sırıttılar. Mahallenin bekçisi Fedyakin de peleke kadının yatağına doğru yürümeye başladı. İri yarı olan jandarma subayına zafer kazanmış bir komutan edasıyla
''İşte efendim, bu da anası!''
dedi. Elini kaldırıp Pavel'i gösterdi.
''Bu da kendisi.''
Subay gözlerini kırpıştırarak Pavel'e yöneldi.
''Pavel Velesov!''
Pavel başıyla onayladı ve subaya döndü.
''Evi arayacağız, yaşlı kadın, sen de kalk bakalım.''
Yeni sesler duyulmaya başlamıştı. Jandarma subayı gelenlerin dökmeci Tveryakov ve ateşçi Ribin olduğunu görünce rahatladı. Ribin kalın ve sert bir sesle
''İyi akşamlar Peleke''
dedi. Peleke kadın hem giyiniyor hem de kendisine cesaret vermek için söylenip duruyordu.
''Anlayamıyorum. Herkes uyurken evim basılıyor. Gecenin vakti kapıma dayanıyorlar.''
O da iyice daralmış gibiydi. İki jandarma ve mahallenin pis pis sırıtan bekçisi kitapları raflardan indiriyor, subayın önündeki masaya diziyorlardı. Öteki iki adam da duvarları, sandalye altlarını ve ulaşılabilecek yerleri arıyordu. Andrei ile Vesovçikov da birbirlerine sokulmuş bir vaziyette kenarda oturuyorlardı. Vesovçikov'un yüzünde kırmızılıklar oluşmaya başlamıştı. Ufak ve donuk gözlerini subaydan ayırmıyordu. Andrei ise bıyığını kıvırıyor ve onları seyrediyordu. Ana da odanın içindeydi artık. Başını dik tutuyor, gürültülü adımlarla odanın içinde tur atıyor ve kirpiklerini titreterek bakıyordu sağa sola. Subay işini yapıyor, kitapları hızlı hızlı tarıyor, içlerinden bir şeyler dökülmesini bekliyor gibi sallıyor ve bir yenisine yöneliyordu. Jandarmaların ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu artık odada. Ara sıra birileri konuşuyordu.
''Oraya da baktın mı? Bir şey bulabildin mi?''
Ana arkasını duvara dayadı ve Pavel'in yanında durdu. O da oğlu gibi subayın ne yaptığını takip ediyor, dizleri titriyor ama belli etmemeye çalışıyordu. Sessiz ve şaşkın bir halde odanın bir kenarında büzülmüş halde duran Vesovçikov kendinden beklenmedik bir ses tonuyla bağırdı.
''O kitapları yere atmayın!''
Herkes birbirine baktı. Subay da Vesovçikov'a yöneldi. Fakat işini yapmayı da sürdürdü. Vesovçikov yine bağırdı.
''Kitapları yerden kaldırın!''
Jandarmalar ona doğru yönelirken subayla göz göze geldiler. Subay burnundan gelen bir sesle genci süzerek
''Kaldırın kitapları!''
diye emretti. Peleke Pavel'in kulağına eğilip fısıldadı.
''Vesovçikov susarsa iyi olur.''
Pavel omuzlarını kaldırdı. Andre boynunu uzattı. Subay sert bir hareketle
''Ne bu fısıltılar? Bu İncil'i kim okuyor?''
''Ben!'' diye bağırdı Pavel.
''Peki bu kitaplar kimin?''
''Benim.''
''Peki.''
Beyaz elinin parmaklarını çıtlatarak masanın altına uzattığı ayaklarını iyice açtı subay ve Vesovçikov'a sordu.
''Andre Nakotka sen misin?''
Andre bir adım öne çıktı.
''Hayır, o değil benim.''
Vesovçikov Andre'yi omzundan tutup geri çekti ve
''Şaşırdı efendim benim.''
dedi. Subay elini kaldırdı ve parmağıyla Vesovçikov'u susturarak
''Artık kendine gel.''
diye bağırdı. Kağıtları karıştırmayı sürdürdü subay. Gece karanlıktı ve evin önünde karları ezerek yürüyen birinin varlığı daha hissediliyordu içeride. Bir süre devam eden sessizliği subay bozdu.
''Andre, sen daha önce de siyasi bir kovuşturmaya uğramıştın değil mi?''
''Evet, doğru, Rostov'da. Ama oradaki jandarmalar bana sen diye hitap etmezlerdi, siz derlerdi.''
Subay sağ gözünü kaşıyarak canının sıkıldığını belli eder bir ses tonuyla devam etti sorularına.
''Siz fabrika duvarlarına bazı kağıtları asan alçakları görmüş olmalısınız. Hatta ben görmüş olabileceğinizden eminim.''
Vesovçikov'un sesi yeniden parladı odanın içinde.
''Biz ilk defa alçak görüyoruz.''
Buz gibi bir hava esti. Kim nasıl davranacağını bilmiyordu ama bu sessizlik uzun sürmedi. Subay Vesovçikov'a dönerek
''Çıkarın bu hayvanı dışarı!''
diye bağırdı. İki jandarma genç adamı kolundan tutarak mutfağa sürükledi ve Vesovçikov hala bağırıyordu.
''Durun, paltomu giyeyim.''
O sırada avluyu araştıran adam da içeri girdi şaşkın bir halde.
''Avluda bir şey bulamadım efendim.''
dedi. Subay bu sonucu bekliyor olmanın rahatlığıyla gülümsedi.
''Böyle olduğunu biliyorum ama bu sefer tuttuğumuz adam çok güvenli ve tecrübeli.''
Ne dediği anlaşılmadı. Ana bu zayıf ve alaycı üslupla konuşan adama bir kere daha baktı ve oracıkta onun halkını hiç sevmeyen bir düşman olduğu hükmünü verdi. Bir an bu tür adamların toplumu korkutup rahatsızlık verdiğini düşündü. Subay sessizliği yine bozdu.
''Babasız Andre Nakotka, sizi tutukluyorum. Sebebini öğrenebilir miyim? Sonra anlatırım.''
Subay daha sonra Peleke'ye döndü.
''Okuma yazman var mı senin?''
Peleke yerine Pavel cevap verince subay kızdı.
Sana sormuyorum. Söylesene koca karı, okuma yazman var mı senin?
Bağırma evladım. Okumam yazmam yok ama siz de gençsiniz. Bu gençlere bağırmayın. Pavel annesini susturmak istercesine. Üzülme anneciğim. Andre de söze girdi.
Kalbinizin sesini dinleyin ve susun bayan Peleke.
Ana masaya yöneldi ve subayın önünde durdu.
''Sen karışma Pavel, bu gençleri tutuklama sebebiniz nedir?''
''Siz karışmayın ve susun.''
Sonra jandarmalardan Vesov Çukov'u getirmelerini istedi.
''Şapkanı çıkart Vesov Çukov.''
Ellerini tutan jandarmaları gösterdi genç adam.
''Ellerimi tutuyorlar, nasıl çıkartayım?''
Subay elindeki kağıdı masanın üzerine koydu ve imzalamasını istedi. Bu arada Peleke'nin yanına yaklaşan Bibin alaycı bir üslüple kulağına fısıldadı.
''Boşuna heyecanlanmayın.''
Peleke Ribi'nin söylediklerini duymadı bile ama orada hazır bulunanların kağıdı imzaladıklarını görünce biraz olsun rahatladı. Fakat uzun zamandır yuvalarından çıkan gözyaşlarını engel olamayacağını anlamıştı. Subay bütün boğulup bitenleri takip ederken yine kadına yöneldi.
''Çok çabuk başladın yaygaraya. Hele dur bakalım. Şimdiden böyle başlarsan sonraki gelişmeler için dökecek gözyaşı bulamazsın.''
Kadın ilk defa sinirliydi.
''Anaları için dökecek gözyaşı her zaman vardır. Sizin annenizin bile.''
Subay hiçbir şey söyleyemedi. Çantalara doldurduğu kağıtları komisere uzatırken söyleniyordu.
''Bunların hepsi aynı ve hepsi de ihtilalci kalabalığı.''
Komiser de homurdanıyordu bir yandan.
''Bu ne küstahlıktır?''
Subay emrindeki adamlara gideceklerini belirtir bir işaret verdikten sonra kapıya yöneldi. Andre de onlarla birlikteydi. Bir ara arkasına döndü ve...
''Hoşça kalın, yine görüşürüz.''
diyebildi. Subay Andre'nin bu kendinden emin ses tonundan rahatsız olmuştu.
''Belki görüşürsünüz.''
Vesov Çukov'un iri boynu kızıla dönmüş, gözleri kızgınlıktan parlamaya başlamıştı. Andre gülümsüyordu. Eğilerek Peleke'nin kulağına bir şeyler fısıldadı. Kadın da göğsünün üzerinde haç işareti yaparak ''Allah en iyisini bilir.'' dedi. Jandarmalar ve yanındaki kalabalık ayaklarını şakırdatarak karların üzerinde ses çıkartarak uzaklaşmışlardı evden. Sadece Ribin gitmemişti. Pavel'i uzun uzun süzdükten sonra
artık gitme zamanı
diyerek ayrıldı onlardan. Bir süre konuşmadılar. Evin içine yığılmış eşyalar ve kitaplar arasında gezinen Pavel annesine dönerek bozdu sessizliği.
Bak işte böyle yapıyorlar anne.
Peleke dağınık odanın halini unutmuş, başka bir endişeyle oğluna bakmaya başlamıştı.
''Seni de götürecekler oğlum, bir gün seni de götürecekler. Vesov Çukov neden böyle yaptı dersin?''
''Korktuğu için olacak herhalde, bu adamlarla yola çıkılmaz ki. Anlama yetenekleri yok bunların.''
Ana kollarını sallayarak mırıldandı.
''Geldiler, aldılar, götürdüler.''
En azından oğlunu bırakmışlardı şimdilik, bu da iyiydi ama ya sonra...
''Yeter artık anne, gel şunları yerleştirelim bari.''
''Bu adamlar sana hakaret ettiler değil mi Pavel?''
''Evet anne, keşke ben de onlarla birlikte gitseydim.''
''Merak etme, seni de alırlar bir gün.''
''Biliyorum.''
''Ama sen bana teselli vermeliydin. Suç bende, ben sana korkunç şeyler söylüyorum. Sen bana aynı şekilde cevaplar veriyorsun.''
Pavel annesinin yüzüne baktı ve ona doğru eğilerek konuştu.
''Evet anne, ama ben yalan söyleyemiyorum biliyorsunuz. Böyle şeylere alışmalısınız.''
''Kim bilir, oraya götürdükleri insanlara işkence yaparlarmış, derilerini çekerlermiş, dişlerini sökerlermiş. Asıl ben bundan korkuyorum.''
''Onlar ancak insanı ruhuna ezebilirler, vücudunu değil. İğrenç ellerle ruha dokunmak, vücuda dokunmaktan daha acı verici değil midir?''
Ertesi sabah Yukin, Samoilov, Somov ve diğer beş arkadaşının daha tutuklandığını öğrendiler. Akşam üzeri Fedya Mazin koşarak geldi ve yüzündeki gülücüklerle orada bulunanları selamladı. Ana sordu.
''Korkmadın mı Fedya?''
Fedya sarardı, yüzü çukurlaştı ve burun delikleri titremeye başladı.
''Subay beni döver diye çok korktum. Bu kuzgun gibi sakallı, iri yarı adamın parmakları çok iri ve kıllıydı. Burnunun üstünde bir de gözlük vardı. Dikkatli bakılsa gözleri yok sanılırdı. Beni hapishanede çürüteceğini söylüyordu. Ben bu yaşıma kadar babamdan bile dayak yemedim. Evin tek çocuğu olduğum için severlerdi. Eğer beni dövecek olsalardı, üzerlerine atılıp onları dişlerimle parçalardım.
Ama sen ufak tefek bir adamsın. Nasıl dövüşebilirsin ki?''
''Öyleyim ama ben iyi dövüşürüm.''
Peleke Fedya gittikten sonra Pavel'e
Bu da ötekiler gibi kırılır, dedi. Pavel sustu. Bir süre sonra mutfağın kapısı açıldı ve bir gölge gibi Ribin girdi içeri.
Merhaba, dün akşam zorla getirmişlerdi. Bu akşam isteyerek geldim. Ne o, bana bir çay ikram etmeyecek misiniz?
Dedi. Pavel hiçbir şey söylemeden kendisi gelen misafirin yanık ve sık sakallı yüzüne bakarak oturdu. Sessiz bakışlarında bir ağır başlılık vardı ve bu tilki gibi kurnaz adamın sağlam duruşu ona güven verdi. Peleke semaveri hazırlamak için mutfağa girdi. Ribin sanki yarım kalmış bir konuyu gündeme getiriyormuş gibi bıyıklarını karıştırırken bir şeyler anlatıyordu.
Durum bundan ibaret, sana açıkça söylemeliyim. Biz seninle hemen hemen komşu gibiyiz. Dikkat ediyorum, sana her zaman çeşitli insanlar geliyor. Fakat ne sarhoşlar ne de kepazelik yapan tipteki insanlar bunlar. İnsanların iyi hareket ettiklerini gözlüyorum. Ben de farklı yaşamaya çalıştığım için bu tip insanlar dikkatimi çekiyor.
O kadar içten ve ağır başlı konuşuyordu ki karşısındaki insanı etkilemesi ve avucunun içine alması içten bile değildi. Ribin devam etti.
Sen de böyle birisin. Ortaya o ilanlar, afişler çıkınca ev sahibin bile seni sapıtmışlardan sayıyor. Kiliseye bile gitmiyorsun. O kağıtları sen mi düşündün?
Evet. Ana oğlunun açık vermesinden korktuğu için başını uzattı ve hemen müdahale etti.
Ama sen yalnız değilsin ki, neden böyle konuşuyorsun?
Ya diye karşılık verdi ikisi birden. Ribin konuşmasını sürdürdü.
Herkes gibi benim kafamı da karıştırdı o ilanlar. O gün senin lehine ifade vermem bu ilanları okuduktan sonra gerçekleşti. Sadece 19 tane çıktı değil mi?
Evet.
İçlerinden bazıları gereksizdi mesela. Baş laflar vardı içlerinde. Sen, Andre ve Vesovçikov öyle bir davrandınız ki adamlara. Sanki tavırlarınızla kararınızı verdiğiniz işaretini veriyordunuz. Artık onların nasıl davranmaları gerektiğini kendilerine bırakmış bir haliniz vardı. Andre yiğit bir delikanlıydı. Bazen onu hayranlıkla seyrederdim. Onu kimsenin ezemeyeceğini düşünürdüm. Pavel, bana inanıyorsun değil mi?
Elbette.
Ben artık 40 yaşına gelmiş biriyim. Yani senin yaşının iki katına ulaştım. İki kere evlendim. İlk eşim öldü. İkincisini de ben bıraktım. Kafkasya'ya gittim. Sonunda şunu anladım. Onlar hayatta hiçbir zaman hayatı ve çalışmayı yenemediler.
Ana adamı dikkatle dinliyordu. Ribin'in ilerlemiş yaşına rağmen gencecik birine hayat hikayesini anlatmasını anlamsız buluyor. Oğlunun misafirine karşı soğukluğunu da hissediyordu. Ortamı yumuşatmak için... ''Çayla birlikte bir şeyler almak ister misiniz?'' diye sordu.
''Hayır, teşekkür ederim. Evde karnımı doyurup geldim. Ne dersin Pavel? Hayat hiç de hak ettiğimiz gibi gitmiyor değil mi?''
Pavel ayağa kalktı. Odanın içinde dolanmaya başladı. Elini arkasına kavuşturarak konuşmaya başladı.
''Hayır, ben seninle aynı düşüncede değilim. Hayat iyi gidiyor. Hatta o kadar iyi gidiyor ki siz buraya kadar gelip kalbinizi bana açabildiniz. Hayat bizim gibi insanları yavaş yavaş birleştiriyor. Gün gelecek, bütün aynı kaderi paylaşan insanlar bir noktada buluşacak, birleşecek. Şimdiki durum bize kurulmuş bir tuzaktan ibarettir. Hayatı nasıl kullanmamız gerektiğini gösteriyor sadece.''
Ribin Pavel'in sözünü kesti.
''Haklısın ama beni bir dinle hele. İnsanlar yenilenmeli, her zaman yenilenmeli. Ben buna inanıyorum. Uyuz olunca ne yaparız? Banyoya girer, yıkanırız ve hastalığımız gider değil mi? Hastalık vücutta ise deriyi her ne olursa olsun çıkartmalı, temizlemeli ve yerine tekrar yerleştirmeli. Bu da doğru değil mi? Ama insan için nasıl temizleyebilir ki?''
Pavel öyle uzun uzun konuşmaya başladı ki saatler birbirini kovaladı. Fabrikadan, işçilerden, çardan, Allah'tan, memurlardan, yabancı işçilerin mesai saatlerini uzatmak isteyenlere karşı gösterdiği direnişi örnekleriyle öyle bir anlattı ki Ribin zaman zaman ona gülümseyerek bakıyor ve konuşmaya kendine göre bir tempo tutturarak katılıyordu. Bu konuşmaların hiçbirini onayladığını gösterir bir şey söylemedi ve ara sıra Pavel'in sözünü keserek şu kısa cümleyi tekrarladı.
''Ama sen daha çok gençsin, insanları tanıyamazsın.''
Pavel Ribin'in önüne gelerek ciddi bir ses tonuyla onu cevaplandırdı.
''İhtiyarlık veya gençlik ne önemi var? Önemli olan düşüncenin doğruluğu değil mi? Buna bakalım biz.'' ''Sana göre bizi kandırmak için dini kullanıyorlar öyle mi? Bana kalırsa bu din hem zararlı hem de yanlıştır.''
Bu arada Peleke araya girdi. Çünkü ne zaman dinden, tanrıdan bahsetse oğlunun yüzündeki ifadenin değiştiğini hissediyordu. Fakat biliyordu ki bütün kötümserliğine rağmen oğlunun kalbinde Allah inancı vardı. Bu da onu rahatlatmaya yetiyordu. Öyle bir kuruntuya kapılmıştı ki Ribi'nin oğlunun bu sözleri karşısındaki sabrının hoşgörüsünü tanımlamaya çalışıyordu. Ribin soruyu sorunca kadının bütün sabrı tükendi bir anda.
İstediğinizi yapın ama dinle ilgili konuşurken lütfen dikkatli olun. Eğer dinimizi elimizden alırsanız ben ve bu ihtiyar kadıncağız neye tutunuruz?
Gözleri yaşla dolmuştu. Pavel tatlı bir ses tonuyla,
siz bizim amacımızı anlamadınız anne.
Kusurumuza bakmayın,
dedi Ribin. Pavel'in yüzüne baktı Ribin ve onun konuşması gerektiği işaretini verdi.
Ben sizin inandığınız esirgeyen ve bağışlayan Allah'tan söz etmiyorum. Benim amacım papazların birkaç kötü insana örnek göstererek insanları tehdit etmesine karşı çıkmaktır. Evet, tamamen öyle. Bizim bildiğimiz, iman ettiğimiz dini de değiştirdiler. Düşmanlarımız ellerinde kuvvet olarak ne varsa bizim aleyhimize kullanıyorlar. Bugün bize kilisede din diye gösterdikleri ne varsa hepsi yalandır. Bu dini değiştirmeliyiz. Peleke kadın, kesinlikle değiştirmeliyiz. Onu yalanla, iftira ile süslemişler. Bizim manevi dünyamızı öldürmek için onun yüzünü bozmuşlar.
Hafif bir sesle söylüyordu bunları ama sesinde anlaşılır bir açıklık da vardı. Ağzından çıkan her söz zavallı kadının kalbine acı bir darbe indiriyordu. Peleke siyah bir sakalın kapladığı bu yüzün sahibinden korkuyordu. Bu bakışların karanlık yankılarına tahammül edemiyordu. Başını sallayarak konuştu.
''Benim burada bulunmamam gerekiyor. Bunları duymamalıyım.''
Birden ayağa kalktı ve mutfağa doğru koşmaya başladı. Fakat Ribin arkasından hala bağırıyordu.
''Görüyor musun Pavel? Kafadan değil, kalpten başlamak gerekiyor. Kalp vücudun öyle bir yeridir ki orada
akıl yerleşmelidir. İnsanı tutsaklıktan kurtaracak olan sadece akıldır.'' dedi Pavel Ribin'in sözünü keserek.
''Akıl kuvvet vermez, kuvveti kalp verir. Kalp ise akıl değildir.''
diye ciddiyetle karşılık verdi Ribin. Ana elbisesini çıkarmış, duasını yapmadan yatağa girmişti. Söylenenleri duymak bile istemiyordu. Bütün vücudunda bir ağırlık hissediyordu. Ağırbaşlığı, anlayışlı Ribin'e karşı başka duygular beslemeye başlamıştı. İçinden sapık, kışkırtıcı, bozguncu niye buraya geliyor diye konuşmaya başlamıştı. Ribin konuşmasını sürdürüyordu.
''Hiçbir kutsal yer boş kalmaz, kalamaz. İçimizde Allah'ın aldığı yeri bile ele geçirmeye çalışıyorlar. O oradan çıkarsa bırakacağı yerde bir yara meydana gelir. Yeni bir din kurmalı Pavel, yeni bir din. Savaşa yöneltecek değil, eşitlikçi ve hakça bir dinden bahsediyorum ben.''
''İsa'nın yaptığı din bu değil mi sence?''
Hristiyanlığı kastediyorsan o din düşünce yönünden sağlam temellere dayanmıyordu. Allah insanları kutsal varlıklar olarak yarattı ve onun üstünde buyruk sahibi olmasını istemez. Gerçek emreden o değil mi? İsa peygamber evlenmeyi ve ticareti kutsal tutarken incir ağacını niye lanetlemiştir? İncir ağacı meyve vermiyorsa suç onun mu? Ruh da böyle. Ruhun iyi meyveler vermesi veya vermemesi onun suçu değil ki. Ruha kötülük tohumlarını eken kim?
İki ses odayı çınlatıyor. Saatin tiktakları bile duyulmuyordu artık. Pavel ayakta odanın döşemelerini gıcırdatarak yürüyor. Ribin oturduğu yerden sürekli konuşuyordu.
''Bir ateşçi ağzıyla konuşayım istersen. Ateş hiçbir şeyi katılaştırmaz. Onun görevi yakarak, eriterek yok olmaktır. Bu da öyle bir şey. Din bu kiliselerde bulunmaz. Kiliselerde durmaz. Onun yeri insanların kalbidir. Çekilen çilenin, sıkıntının kaynağı da bu değil midir?'' Bizi kendi benliğimizden koparıp ayırıyorlar. Akıl sahibi kalbi itip kovuyor. Sonra kendi de gidiyor.
Peleke uyumuştu. Ribin'in gittiğini de duymadı. Sonraki zamanlarda Ribin sık sık Pavel'i ziyarete gelmeye başlamıştı. Hatta evde birkaç kişi bulunduğu zamanlarda da gelip bir köşede oturur ve sadece evet orası öyledir diyerek düşüncesini açıklardı. Fakat yine bir akşam herkesin olduğu bir toplantıda tepkisini öyle bir dile getirdi ki herkes şaşırdı.
''Şu anda neler oluyor? Bunlardan konuşun. Olacaklar için kehanette bulunmayın. Halk özgür olduğu zaman kendi kararını kendisi verir. Onun kafasını istemediği şeylerle doldurmayın. O artık kendisi düşünür ve kendisi için doğru olan neyse onu bulur. Kitapları kendisi okur ve anlamaya çalışır. İşte o kadar. Ama her şeyden önce bilmelidir ki boyunduruk ve esaret ne kadar dar olursa işi de o kadar yorucu olur.''
Pavel'le yalnız kalınca saatlerce konuşurdu. Peleke kuruntulu ve şüpheli bir yürekle onları dinlerdi. Bu adamın samimiyetine inanmak istemezdi. Tartışmalarındaki cesaret anayı bazen ürkütüyordu. Ama bu sözlerden eskisi kadar incinmiyordu. Önceleri hiç sevmediği Ribin'e karşı düşünceleri değişmiş gibiydi. Her hafta cezaevine giden Peleke, Andre'ye temiz çamaşır ve kitap götürüyordu. Hatta bir keresinde onu görmesine izin bile verildi. Eve döndüğünde genç adamın içinde bulunduğu durumu anlatırken heyecanlıydı.
O yine her zamanki gibi herkese karşı terbiyeli. Onunla birlikte olanlar eğleniyor. Çünkü herkes şakalaşıyor. Acısını unutmuş gibi veya dışarı yansıtmıyor gibi. Aslında onun ne kadar acı çektiğini tahmin ediyorum.
Ribin anlatılanları dinledikten sonra...
İşte böyle olmak zorundayız. Keder sanki bize giydirilmiş ikinci bir elbise gibi. Bütün vücudumuzu sarmış da bize nefes aldırmıyor. Bu övünülecek bir durum değil ama ders çıkarmamız gerekiyor. Sıkıntıyı, acıyı göze alacak kadar sağlam olmalı herkes,
dedi. Peleke, Belesov'un küçük ve gösterişsiz evi günden güne daha fazla dikkat çekmeye başlamıştı. Bazen işçiler gelir ve çekinerek Pavel'in kulağına fısıldarlardı.
''Sen okumuş birisin. Fabrikada bize şöyle davranıyorlar. Polisin davranışları da çekilir gibi değil. Ne yapalım?''
diyorlardı. Mahallede Pavel'e karşı bir saygı uyanmaya başlamıştı. Ona farklı bir gözle bakıyorlar ve mutlaka en doğruyu onun bildiğini düşünüyorlardı. Çünkü o konuşunca dürüst ve doğru konuşmaya gayret ederdi. Herkesin sorununu dinler, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdı. Hiç gülmese de çok dikkatli bir biçimde dinler, insanlar arasındaki dostluğu ortaya çıkaracak özellikleri mutlaka bulurdu. Annesi her geçen gün oğluna karşı olan bu ilginin arttığının farkındaydı. Pavel'in ısrarlı çalışmalarının sonucunu şimdi daha iyi anlıyordu. Bataklık yardımı meselesinden sonra Pavel'in mahalledeki durumu daha da parlak bir hale gelmişti. Fabrikanın çevresinde pis koku yayan bir bataklık vardı. Yazın buradan koyu ve kalın bir buhar yayılırdı etrafa. Bataklıktan çıkan sinekler evlere girer, çocukları ısırır ve sıtma hastalıklarına sebep olurdu. Bataklık fabrikanın malıydı. Yeni gelen müdür kendi çıkarı için bu bataklığı kurutmak ve çıkacak olan kömürden de yararlanmak için çalışmalara başladı. Temizleme için harcanacak paranın da işçilerin maaşından kesilmesini emretti. Bunun üzerine bütün işçiler ayaklandı. Memurların maaşlarına dokunmayan müdüre karşı protesto artmıştı. Müdürlüğün aldığı bu kararı hasta olduğu için işe gidemeyen Pavel bilmiyordu. Ertesi sabah kilise dönüşü durumu Pavel'e anlatmak için onun evine giden Çilingir Makutin, dökmeci Sizof olup bitenler hakkında konuştular. Sizof,
"Durumu fabrikadaki yaşlılar olarak biraz konuştuk ama aramızda bilgili olarak sen olduğun için meseleyi sana anlatmaya karar verdik. Müdür fabrikanın etrafındaki bataklığı kurutmak için bizim maaşlarımızdan kesebilir mi?"
Sıra Makutin'deydi.
Biliyorsun 4 yıl önce de bir hamam yapmak için 3000 ruble toplanmıştı maaşlarımızdan. Aradan o kadar zaman geçti. Nerede hamam?
Pavel bu verginin haksız bir istek olduğunu, fabrikanın bu işten büyük miktarda çıkar sağlayacağını anlattı. İhtiyarlar kalkıp gittikten sonra Peleke oğluna döndü.
Baksana, koca ihtiyar adamlar bile akıl danışmak için sana geliyorlar.
Pavel annesine cevap vermedi. Masadaki kağıt ve kalemi eline alarak bir şeyler karalamaya başladı.
Anne, senden bir ricam var. Şu yazdığım mektubu şehre götürebilir misin?
Tehlikeli mi?
Evet, hem de çok. Gazetemiz orada basılıyor. Bu yardım meselesi mutlaka bu sayıda yayımlanmalı.
Kadın aceleyle giyindi ve mektubu alarak yola koyuldu. Pavel ilk defa onu böyle bir iş için görevlendiriyordu. Bu konunun kendisine anlatılmasından dolayı da ayrıca mutluydu.
Bu bir hırsızlık. Yegor Ivanoviç hırsızlığı. Şimdi anlamaya başlıyorum, diye geçirdi içinden.
Annesi akşam eve geç geldi. Yorgundu ama mutluydu.
Sashenka'yı gördüm. Sana selamı var.
Bu adamlardan hoşlandığına sevindim.
Sade, alçak gönüllü ve adam gibi adamlar. Böyle insanları görmek insanı mutlu ediyor. Hem hepsi seni çok seviyor ve beğeniyor.
Pavel pazartesi günü de fabrikaya gidemedi. Çünkü başı çok ağrıyordu. Ama öğlene doğru Fedya Mazin büyük bir sevinçle Pavel'in yanına geldi.
Biliyor musun, bütün fabrika ayaklandı. Sizof ve Makutin beni sana gönderdi. Seni istiyorlar. Sen işi hepsinden daha iyi anlarsın, diyorlar.
Pavel giyinirken Fedya kadınların da giyindiğini ayrı bir yerde yüksek sesle bağırdıklarını söyledi. Peleke de atıldı.
Ben de giderim, sen daha iyileşmedin. Dışarı çıkarsan hastalığın artabilir.
Pavel git dercesine annesine baktı. Hepsi aceleyle evden çıktı. Yol boyunca hiç konuşmadılar ve fabrikaya kadar koşarcasına yürüdüler. Peleke de hiç konuşmuyordu ve kalabalık arasında geçerken eliyle önündekilerden izin istiyor ve insanları yara yara ilerliyordu. Gözlerini ara sıra kısarak bütün işçilerin yüzlerine bakıyor ve onların bakışlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. İşçiler ise onu selamlamak için şapkalarını çıkarıp ellerini önlerinde kavuşturuyorlar ve büyük sessizlikle olanları izliyorlardı.
Büyük bir hızla müdürün önüne geldiler. Müdür Peleke'nin önüne geçti ve elini kaldırarak sordu.
''Siz ne yapıyorsunuz? Bu toplantıdan amacınız nedir?''
Kısa bir sessizlikten sonra müdür sesini daha da yükselterek bağırdı.
''Cevap versenize bana!''
Pavel müdürün yanına geldi. Sizov ve Ribin'i de göstererek...
''Biz üçümüz, bütün arkadaşlarımızı temsilen böyle bir karar aldık. Maaşlarımızdan keseceğiniz paralar kanuna aykırı.''
dedi. Müdür genç adamın yüzüne bile bakmadan sordu.
''Sebebiniz nedir?''
''Çünkü biz bu vergiyi haksız buluyoruz.''
''Demek siz benim kararımı sadece işçilerden para toplamak olarak görüyorsunuz. Sizin sağlığınızı düşünerek böyle işe kalkıştım ben. Buna inanmıyorsunuz değil mi?''
''İnanmıyoruz.''
''Siz de mi bu düşüncedesiniz Ribin?'' ''Evet.'' ''Ya siz, Sizov?''
''Ben de öyle düşünüyorum. Gündeliklerimizi bize bırakmanızı rica ediyorum.''
Müdür bütün işçileri süzdükten sonra omuzlarını kaldırdı ve gözlerini Pavel'e dikip konuştu.
''Siz okumuş birine benziyorsunuz. Böyle bir başarının güzelliğini nasıl olur da anlamazsınız.''
''Eğer fabrika yönetimi bu bataklığı kendi imkanlarıyla kurutsaydı bu işin güzelliğinden söz edebilirdik müdür bey.''
''Fabrika böyle basit hayır işleriyle uğraşmaz. Hemen işlerinizin başına dönmenizi emrediyorum.''
Ortalık iyice gerginleşmişti. Hiç kimse hareket etmiyordu. Müdür korkulu bir ses tonuyla sordu.
''Ne yapıyorsunuz siz?''
Kalabalığın ortalarından tek ve net bir ses geldi.
''Biz çalışmıyoruz. Kendin çalış.''
Müdür iyice sinirlenmişti.